Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, yeni bir İslam Şehri programıyla huzurlarınızdayız. Kıymetli dinleyicilerimiz, programımızın muhtelif bölümlerinde elbette bir şehir unsuru olarak ya da başlı başına bir medeniyet unsuru olarak sudan bahsediyoruz. Bugün de yine farklı bir zaviyeden su meselesine, suyun şehir içerisindeki yapılarına biraz da nazarı dikkatlerinizi celbetmeye çalışacağız. Malumunuz olduğu üzere, öncelikle su denildiğinde zannediyorum ilk hatıra gelen şey Üstad Necip Fazıl Kısaküre'nin "İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya, bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya" diye çok müthiş bir benzetme, bir aslında kişileştirme yaptığı Sakarya türküsü akla gelir. Ancak bizim sadece Sakarya türküsü elbette çok bu coğrafya ile alakalı, Anadolu ile alakalı milli bir duruşu anlatır. Ve bunu su üzerinden örneklerle, su üzerinden bir kişileştirme yaparak anlatır Üstad Necip Fazıl. Ancak bizim milli yani dini açıdan baktığımızda da temel dinamiklerimiz açısından bakıldığında da suya çok büyük önem atfedildiğini görüyoruz. Kur'an-ı Kerim mealen hayat suda başladı diyor. İnsan evrene ve kendisine baktığında canlı hayatı neredeyse 1/4 nispetinde sudan ibaret. Yeryüzünü de neredeyse 1/4 bir kısmının sudan müteşekkil olduğunu şahit oluyoruz bizler de. İşte okyanuslar, denizler, buzullar gibi çeşitli su ve işte buz gibi ya da buhar gibi unsurlar da var. Genel itibariyle yeryüzünün, sadece yeryüzünün de değil, dünyanın neredeyse 1/4 bir kısmının sulardan müteşekkil olduğuna şahit oluyoruz. Öteden beri gerek ilahi mesajların bu uyarısı, gerekse düşünen insanların tespitleriyle canlı hayat, evrim, yaratılış gibi konularda karşımıza şu bizim anasır-ı erba dediğimiz 4 unsur çıkıyor. Su, toprak, hava ve ateş. Allah'ın son ilahi mesajında insanın yaratılışına dair dikkatli okumalar veya üzerinde çok dikkatli tefekkür etmek, kişiyi, beşerin maddi bünyesini teşkil eden bu 4 unsura dair hatırlatmalar karşısında bırakıyor. Bakıldığında ilahi mesaj, hayat suda başladı demekle sözü orada nihayetlendirmiyor. İnsanın yaratılışına dair okumalar, insanın bu evrelerine dair tefekkür ettiğinde insan, bunun üzerine fehmini kullandığında, bunu idrak etmeye çalıştığında görülüyor ki ardı ardına insan topraktan yaratıldığı, insan balçıktan yaratıldığı, insan pişirilmiş balçıktan, insan şekil verilebilir balçıktan, insan alaktan gibi ifadeler sıralanıyor. Nihai olarak da insana ruh üflenir ve insan, daha doğrusu beşer, husule gelmiş olur. Yemek yemeden yaşamayı günlerce sürdürmek mümkün kıymetli dinleyiciler. Ancak su içmeden bu süre oldukça kısalacak. Suyla insan arasındaki alaka, onun bir nutfeden, bir su damlasından yaratılmasıyla da çok ilgili. Ve Cenab-ı Allah sadece insanla alakalı değil, yaratma işlemini, hayat verdiği tüm şeylere suyla yine nispet ederek, canlı olan her şeyi sudan yarattık buyuruyor Cenab-ı Allah. Kıymetli dinleyiciler, çaylar, dereler, ırmaklar, göller, denizler, Tarih boyunca Allah'ın elçileri, ilim insanları, sanatkarlar bakımından daima hayatın hep ön taraflarında, hayatın sahnesinde rol sahibi oldular. Hazreti Nuh aleyhisselam suların yükseldiği tufanla, İbrahim aleyhisselam zemzemle, Musa aleyhisselam Kızıldeniz ve Nil ile sınandı. Yine Talut ve Calut meselesinde Talut'un askerlerinin, ordusunun yine bir suyla sınandığına şahit oluyoruz. Allah'ın elçisi, sevgili önderimiz de muhtelif defalar yaşadığı coğrafyanın bir gereği olarak suyla sınandı. Nitekim bir sefer sırasında kuyu nöbetçilerinin ihmali sonucunda suyun tükenmesiyle büyük sıkıntılara düçar olduklarını da biliyoruz. Ehl-i Sünnet dünyasının klasik ilmihal kitaplarının birinci bahsi her zaman temiz sular ve taharet başlığını taşır. Bunu da çok önemli bir husus olarak bir kenara not edelim. Ferdi ibadetlerin, yani farz-ı ayn dediğimiz ritüellerin başında gelen namazın ikamesi için abdest şartı, suyun İslami hayattaki fonksiyonunu, yani vazgeçilmezliğini gösteriyor. Büyüklerimiz su murattır derlerdi. Ama debisi yüksek akarsularımızın, bazen dağlardaki karların erken erimesi, bazen de şiddetli yağmurlar sonrasında azgın sele dönüşerek önüne geleni silip süpürmesi sonrasında yakılan ağıtlar da unutulmamalı. Son yıllarda sıklıkla ve severek dinlenen bir türküydü şu Fırat'ın suyu akar serindir diye başlayan, hepinizin malumudur. İnsan tekinin, kıymetli dinleyicilerimiz, suya olan ferdi ihtiyacı yanında insan topluluklarının yaşadığı şehirlerde ciddi bir mesele halini aldı. Şimdi elbette ilmihal kitaplarından bahsettiğimizde onun ilk konusunun temiz sular, suların hükümleri ve taharet meselesi, temizlenme meselesi olduğunu söyledik ya. Özellikle Mescid-i Nebevi'nin inşasından önce hepinizin malumudur ki Hazreti Peygamber'in konakladığı, kaldığı ve namaz kıldığı ilk yer Medine yolunda mescit olarak, yine ilk mescitlerden diyebiliriz, Kuba Mescidi. Cenab-ı Allah Mescid-i Dırar'la Kuba Mescidi arasında bir mukayese yapıp Kuba Mescidi'nin takva üzere inşa edildiğini bizlere söylüyor. Ancak burada Cenab-ı Allah'ın, Rabbimizin vurguladığı ve bizim de hakikaten tefekkür etmemiz gereken ve özellikle İslam medeniyetinin, medeniyetimizin, Osmanlı yorumunun bu ilahi mesajı alıp medeniyetin en mühim aşaması olarak kullandığı bir husus var. Cenab-ı Allah bu Kuba Mescidini inşa eden müminler için onların temizlenmeyi sevdiğini, çokça temizlendiğini bizlere aktarıyor. Osmanlı medeniyet yorumu da, İslam medeniyetinin Osmanlı yorumunda da, evet, biz şehirler husule getirilirken bir külliye anlayışının söz konusu olduğunu söylüyoruz, dile getiriyoruz. Ancak her zaman bu külliyelerde ilk inşa edilen şey, ki bu Orhan Bey döneminden sonra, Yıldırım Bayezid döneminde de, daha sonraki dönemlerde de hep çok sıklıkla başvurulan bir husus, hamamın inşa edilmesidir. Çünkü işçilerin, orada çalışacak olan kalfaların, ustaların, mimarların temizlenmesi esastır. İlk inşa edilen her zaman bu su yapıları olmuştur. Çeşmeler veya temizlenmek için hamamlar gibi. Yani sadece bizim coğrafyamızla alakalı değil ama bizim coğrafyamızda bu başarıyla yorumlanmış ve uygulanmış bir kriter olarak, özellikle şehirlerin oluşturulmasında, şehirlerin İslamlaştırılmasında, şehirlerin ve onun içindekilerin kalplerinin abad edilmesinde bu temizliğe, suya, su yollarına insanların en mühim ihtiyacı olarak çok önem verildiğini görüyoruz. İşte kadim tarihi dönemlerde şehir ahalisinin su ihtiyacını topluca karşılayabilmek maksadıyla çok sayıda plan, proje, bunların da geliştirildiğini, türlü yolların denendiğine şahit oluyoruz. Anadolu coğrafyasının güneydoğusunda çok önceki yüzyıllarda yaşamış kavimlerin geliştirdikleri sarnıç sistemleri, bugünkü teknolojik imkanlarla mukayese edildiğinde, bu geçmişte yaşayan toplulukların ilkel olmadığı, sanıldığı kadar ilkel olmadığı, bugünün zihninden hiç de geri kalmadıklarını gösteriyor. Mardin'de, Urfa'da, Ergani'de, Harput'ta hem derin kuyu sularını şehir ahalisinin hizmetine sunma çalışmaları, hem de yağan kar ve yağmurların birikmesiyle oluşan sarnıçlar, çok önemli işlevsellikleri olan yapılar olarak karşımıza çıkıyor. Ağrı'da bulunan İshak Paşa Sarayı'nın suyu, Ağrı Dağ eteklerinden başlayarak yer altına döşenmiş künküler vasıtasıyla kilometrelerce öteden akıtılıyor. Hatta saraydaki insanların süt, yoğurt, yağ gibi ihtiyaçları için de yine aynı bölgeden ayrı bir künk hattıyla dağda otlayan sürülerin sütü de aktarılmış. Bir benzer yapı Kayseri Erciyes Dağı eteklerinden şehrin içerisine kadar döşeli yeraltı künk hatlarında da görülüyor. Hiç şüphesiz şehirlere su temini şehrin bulunduğu coğrafi bölgenin ne ölçüde sulak veya kurak olmasıyla alakalı. Yüksek karlı dağların, yaygın ormanların bulunduğu yörelerdeki şehir halkı su temini bakımından güney illerdeki insanlara göre biraz daha imkan sahibi. Güçlü ırmak kenarlarında göl veya denize yakın bölgelerdeki şehirlerde kısmen daha imkanlı. Ne var ki suda kalite, içim yumuşaklığı aranacaksa o vakit göl ve deniz kenarlarındaki halkların nimet külfet dengesi değişecek, tersine dönecektir. Suyun kıt bulunduğu, büyük zahmetlerle elde edildiği nispeten güney bölgelerinde, biraz önce bahsin ettiğimiz ilmihal kitaplarının temiz sular ve taharet bölümleri önem kazanıyor. Zira kış aylarında bu bölgelerde az da olsa yağan kar vesilesiyle ve yağmur sularının biriktirildiği sarnıçlarda suyun bekleme süresi arttıkça kirlenmesi, bozulması, hatta kokuşması, kurtlanması da söz konusu. O vakit bu durumdaki suyun içilip içilemeyeceği, abdestte kullanılıp kullanılamayacağı fıkhi bir mesele olarak ortaya çıkıyor. İlim insanlarının bu hususta şehir halkına meselenin üzerinde ciddi çalışarak uyarıcı veya rahatlatıcı önderlikler yapması beklenir. Şehirleşme, tarihi bir hayli eski olan İstanbul'da Doğu Roma İmparatorluğundan bu yana hala yaşayan çeşitli su kemerleri, ki bunların en meşhurları Bozdağ'ın kemeri ve yine sarnıçlar, ki yine en meşhuru yere batan sarnıcıdır. O dönemdeki diğer büyük şehirlerde görüldüğü gibi su ihtiyacının temin edilmesi, karşılanması maksadıyla ortaya konulmuş çok mühim ve değerli mimari şaheserler olarak duruyor. Su yalnızca beşeri bir ihtiyaç değil zira. Bütün canlıların, hayvan ve bitkilerin de en az insan kadar suya ihtiyacı var. İnsan besenini çoğunlukla hayvan ve bitkilerden temin ettiğine göre kendi yaşamını sağlayan imkanların peşinde koştuğu gibi öteki canlıların da bu ihtiyacını karşılamak için çalışmak zorunda. Çünkü onlar yaşarsa insan yaşayabilir. Bitki ve hayvanların topluca ölüme terk edildiği yerlerde insanın yaşaması da mümkün değil elbette. Bu sebeple mesela İstanbul'daki meşhur Belgrad Ormanı'nda da şehir surları gibi yükseltilmiş kemerler üzerinden su yürütülerek ihtiyaç karşılandı, ki bunu hemen sur içinde de, özellikle Fatih'te de görmek mümkün İstanbul özelinde. Kuşların, kedilerin, köpeklerin, büyük ve küçük baş besi ve binek hayvanların, sineklerin, arıların, en az insanlar kadar ihtiyacı olan suyu temin eden sokak, mahalle çeşmeleri de çok bereketli ve en mühimi de hayır kuruluşlarıdır. Bu çeşmeler ortadan kaldırıldıkça sokaklarında suya ihtiyaç duymayan robotların yaşadığı kentler, metropoller inşa edildi, icat edildi. İşte çeşme var, kurnası murdar, su içecek tası yok. İstanbul'un her köşe başında tahrip edilmiş çeşmeyle de karşılaşmak mümkün. Bunlar hakikaten bizlere çok hüzün veren sahneler. Çünkü çeşme yapıları yaşıyor ancak işte kurnaları murdar olmuş, mermerleri, taşları, kitabeleri tahrip edilmiş bir vaziyette. Tabii bu çeşmelerin yok olması elbette biz insanlar olarak sularımızı bir şekilde evlerimize alıp temin ediyoruz. Ancak sokak hayvanları için veya anlık su ihtiyacı olan insanlar için bu çeşmeler hala önemini koruyor. Fakat çeşmelerin yok olması demek, işte insanların sokaktan çekildiğinden hep şikayet ediyoruz. Zannediyoruz yakında sokaktan hayvanlar da çekilecek, muhtaçlar da sokaklardan çekilecek. O zaman da yine kıyameti çok yakın varsaymak, onu çok bekler bir pozisyona gelmek hiç işten bile değil. Bu artık gerçekleşecek. Bu artık dünyadaki o sosyal düzenin tamamen yıkıldığına dair bir emare olacak zannediyoruz. Kıymetli dinleyiciler, Bursa şehri içinse Evliya Çelebi meşhur seyahatnamesinde birçok çeşmeden, sudan bahsettikten sonra, dağdan, dağın karından bahsettikten sonra şunu söyler. Hülasa Bursa sudan ibarettir. 60'lı yılların ortalarına kadar Bursa bu hüviyetini sürdürüyordu. Ankara asfaltı denilen şehrin İstanbul yönü, santral garajından öteye bütün kuzey bölgesi Bursa Ovası'ydı. Hemen her bağın, bahçenin üst başında hiç eksilmeksizin akan derin kuyu suları mevcuttu. Şehir halkı dağ yamacındaki evinde oturur, kimileri ise şehrin sebze ihtiyacını karşılamak maksadıyla tarlasını eker, biçer ve sözü edilen güzel, kaliteli sularla beslerdi. Kaliteli suyu içen meyve ve sebzenin de kalitesi artardı. Tabii ki. Tabii zamanla bu yerleşim bölgelerinin İstanbul yakasına bakan geniş kuzey kısımları, Ova Akça, Kemerçeşme, Doğaçınarı, Vişne Caddesi, Araba Yatağı gibi birçok semti, yalnızca Bursa'yı değil, bütün memleketi, hatta dünyayı doyuran ve besleyen ürünler yetiştirecek bir konuma gelmişti. Ancak günümüzde bu işte Bursa'nın meşhur yemişlerinden falan bahsedildiğinde, elbette bu kaliteli, bu bereketli toprakların yetiştirdiği, bu yine lezzetli, bereketli meyveleri bugün bulmak çok mümkün değil. Hatta bugün Bursa'nın kestanesinin dahi Uludağ'dan toplanamadığını, pazarın ihtiyacını karşılayamadığını, çeşitli yakın şehirlerden temin edildiğini söyleyebiliriz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, nasıl ki insanlar için manevi anlamda en büyük nimet zamansa, su da maddi anlamda belki de insana bahşedilmiş en büyük nimet. Suyla zamanı ortak hareket ettirdiğinizde dünyanın en sert, en granit yapılı mermer parçasını dahi parçalamak, onu tahrip etmek, kesmek mümkün. Marifet elbette minik damlalarda değil, onun sürekliliğinde. Bu süreklilik, yani akma işi, aynı zaman gibi suyun da tabiatı haddizatında, işte akışkanlığı dolayısıyla veya durgun olduğunda onun özelliklerini kaybetmesi, oksijenini kaybetmesi, içerisinde mikroorganizmaların birikmesi hasebiyle kokması gibi, yani suyun doğallığını yitirmesinden bahsediyoruz durduğunda. Suyun tabiatı bu, daima akar. Bilindiği gibi tabiatta da şer, pislik yoktur hakikatinde. Deniz ve toprak asla leş kabul etmez. Deniz kıyıya vurur, topraksa altına alır. Tabiatın ve eşyanın aslı temizdir. Kir ve pislik sonradan ve yalnızca kötü yola düşmüş veya yolunu şaşırmış beşer tarafından, insanoğlu tarafından bulaştırılıyor. Esasen insanın da fıtratı başlangıçta tertemiz. Bozulma, çürüme, şer, bela sonradan. Fıtratını bozan, vicdanının üzerini kapatan, onu küllendiren, küfreden kişi, şerri isteyen. Bugün Türkiye'mizin akarsularıyla meşhur şehirlerinin bu akarsularının kanalizasyon artıklarına bırakıldığını görüyoruz. Suların üstü de kapalı değil. Günümüzde tabii ıslah çalışmalarıyla bazılarının işte küçük çaplı derelerin, çayların üzerinin kapatıldığını söyleyebiliriz. Ama nihayetinde bir sonuç olarak suyun tek başına kendi halindeyken tabi olarak tertemiz olduğunu söyleyebiliyoruz. Ancak insan onu tahrip etti. Dolayısıyla bu tahribatın insani bir husus olduğunu ve bunun da ahlaki olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu kirletmenin, bu ahlaki zafiyetin insana geri döndüğünü ve bunun sadece bir başlangıç olduğunu, önümüzdeki yıllarda daha büyük, daha fena sonuçlara gebe olduğunu da söylemek yine mümkün. Halbuki insan tabiatı ıslah, onu güzelleştirmek, onu tabi olarak tutmakla görevli. İnsanın en mühim ödevi bu. Onun ilkselliğini, bakirliğini ona dokunarak, budayarak, aşılayarak gideriyor insan. Hamlıktan ve onu saflıktan kurtarıyor. Bir medeniyet, bir topluluk inşa ediyor. Böylece ondan faydalanıyor. Tabiatı kendi başına bırakıp onun varlığını unuttuğunda, hışmını hesaba katmadığında, bu insana çeşitli doğal tabi felaketlerle bir imtihan olarak geliyor. Elbette bütün bu tabi doğal felaketlere karşı insan önlemini alacak. Ancak bu önlem insana tabiatı unutturacak, ondan uzaklaştıracak önlemler olmamalı. Bu zaviyeden bakıldığında bir nimet olarak bakmakla birlikte suya, suyun gazabını da düşünmek lazım. Şehirleri inşa edenler bölgenin su, hava ve toprağına dair özellikleri çok iyi hesaplamak zorunda. Şehre yerleşecek olan insanlar içme, kullanma, hayvan ve bitkilerin ihtiyacını karşılama gibi sorunlar üzerinde titizlikle durmak ve düşünmek zorunda. Çünkü biz şehirlerimizi çok yanlış kurguladık. Suların akış yönlerini, yollarını, yataklarını değiştirdik. Rüzgar akımlarını değiştirdik. Bu da değiştirdiğimizi zannettik aslında. Ancak suyun tabiatını değiştiremedik. Değiştirmemiz de mümkün değildi. Bunlar da elbette bize felaket olarak dönüyor. Dolayısıyla bu alınan önlemleri ve yapılan işlemleri de tabiata çok fazla, onun tabiatın tabiatına müdahale etmeden gerçekleştirmenin bir zaruret olduğunu söylüyoruz. Elimizdeki imkanları göz önünde bulundurup dünyayı güzelleştirme ödevini tekrar hatırlamak zorundayız. Cenab-ı Allah'ın ikramını, suyu, zamanı, tabiatı iyi kullanmak, sağlıklı kullanmak mecburiyetindeyiz. Bunları paylaşmayı bilmeliyiz. Gelecek nesillerin bizler aslında mirasçılarıyız. Gelecek nesillerin mirasçısıyız biz. Onlara işte bir tabiat bırakıyoruz. İnsanın en mühim görevinin ıslah görevi olduğunu hiçbir zaman unutmamak durumundayız. Hayatının her safhasında unutmaması gereken asıl görevi ise bahsi geçen bu nimetlerin hakiki sahibi olan Allah'tan gafil, bigane, habersiz kalmamaktır insan için. Nimetleri tüketirken onların asıl sahibine şükretmeli ve bu istikamette yaşamımızı sürdürmek zorundayız. Evet kıymetli dinleyiciler, bir İslam Şehri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir haftada yeni bir programla huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız.